Ayrım 19.
Ben bu adamın bana verilmesini istiyorum. Bu adam dürziler tarafından öldürülecek olursa istemediğim sonuçlar doğar. O zaman yüksek sesle söylediklerimi unutun ve sadece aklın sesine kulak verin. Onu siz mahkum edin. Herkes kendi suçlusunu mahkum etsin. Dürzüler dürzü suçluların hesabını görsün, Hristiyanlar da Hristiyan suçluların. Bu adamı idam edin. Ben de bizimkilere adaletin yerine getirildiğini söyleyeyim. Ama onu bugün öldürün. Çünkü adamlarımı yarına kadar tutamam. Keşiş bu sözler üzerine şunları söyledi. Kahtani Bey haksız değil. Böyle bir tavsiyede bulunmaktan iğreniyorum ama en dindar hükümdar bile idam fermanı vermiştir. Mükemmel olmayan dünyamızda bu iğrenç ceza adil ve akıllı olan tek cezadır. Bunu Butros'un bakışları Esma'ya yöneldi. O ise hala diz çökmüş öylece duruyordu. Huriye kadına işaret etti. O da onu kollarından sıkıca tutup uzaklaştırdı. Belki de böylece önlenmez cezayı vermek daha kolay olacaktı. 2. Rukoz'un davası böylesine garip biçimde görüldü. Salon yargıçlar ve cellatlarla doluydu ve tek yargıcın yerinde bitkin bir tanık oturmaktaydı. Ancak kendine karşı acımasız olmasını bilen bir tanık. Kafasının içi sorularla doluydu. Babanı astıran emiri cezalandırmayacaksan, köyüne ve sana ihanet eden alçağı öldüremeyeceksen ve bu ülkede ne yapmaya geldin? Bir suçlunun boynuna kılıcını vuramayacaksan, bu yerde oturmayı neden kabul ettin? Böylece pişmanlık girdabına kendini koyuverdi. Bu kalabalığın, bu mırıldanmaların, bu bakışların arasında nefes alamaz olmuştu. Kaçmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Tanrım, anılarda kalan Magos'a ne kadar huzurluydu. Hanın merdivenlerine tırmanmak ne kadar hoştu. Konuş Tanyos, insanlar sabırsızlanıyor, Kahtane Bey bekliyor. Buona Butros'un sözleri koşarak gelen biri tarafından kesildi. Şeyh yaşıyor, yolda, geceyi Tarşiş'te geçirecek, yarın burada olur. Orada olanlar alkışlarla Tanyos gülümseyerek sevinçlerini gösterdiler. Efendinin dönüşüne görünüşte memnun olmuştu ama asıl Tanrı'nın kendisini sıkıntıdan kurtarmasına sevinmişti. Birkaç saniyenin geçmesini bekledi, sonra sessizlik istedi, son defa sözü dinlendi. Çektiği acılardan sonra şatonun gerçek efendisinin aramıza dönmesi hepimiz için mutlu bir olay. Kendisine ait olan yere oturduğunda yokluğunda verdiğim cezayı kendisine bildireceğim. Onaylarsa Rukoz'un malları alınıp bu ülkeye bir daha dönmemek üzere sürgün edilecek. Başka türlü karar verirse son söz ona aittir. Tanyos parmağıyla dört delikanlıyı işaret etti. Bunlar okul arkadaşlarıydı. Yarına kadar Rukoz'a bekçilik edeceksiniz. Onu eski ahırlara götürün. Bu son görevi de gereği gibi yerine getirdikten sonra kaçtı. Keşiş ve Kahtane Bey onu boş yere tutmak istediler. Ellerinden sıyrılmış adeta koşuyordu. Dışarıda güneş batmak üzereydi. Tanyos çıkmak, yürümek isterdi. Evlerden, mırıltılardan uzak tek başına, tıpkı eskiden olduğu gibi. Ama köy halkı o akşam her yerdeydi. Şatonun çevresinde, meydanlarda, sokak aralarında. Her biri kendisiyle konuşmak isteyecek, dokunmak isteyecek, kucaklamak isteyecekti. Alt tarafı bu şenliğin kahramanı oydu. Ama aslında bir kuzudan farksızdı. Işıksız koridorlardan süzüldü, ailesinin eskiden oturduğu yere geldi. Vadiye bakan pencereden kızıl bir parıltı geliyordu. Büyük oda boştu. Yerde birkaç tozlu yastık, bir sandık, eski bir mangal duruyordu. Hiçbir şeye dokunmadı. Mangalın üzerine eğildi. Bu duvarların arasına sıkışmış tüm acı tatlı anıları arasında en unutulmuş olanı bir kış gecesi yorganından kalın bir yün iplik çekip onu süte banması, sonra da onu korların üzerinde tuttuktan sonra koyuvermesi ve ortalığı yanık bir yün kokusunun kaplamasıydı. Geldiğinden beri işte bu kokuyu duyuyordu. Mangalın üzerine eğilmiş olarak bir süre öylece kala kaldı. Sonra doğrulup gözlerini odada gezdirdi. Lamia ile Geryos'un yer yatağında yattıkları oda. Kendisi de az yukarıda, asma kattaki sığınağında. Bir delikten biraz daha iyiydi ama kışın evin tüm sıcağını, yazın da serinliğini duyardı. Çocukluğunun geceleri orada geçmişti. Açlık grevine orada girmişti. Patrick'in arabuluculuğunun sonucunu da orada beklemişti. O tarihten sonra da bu odayı sık sık düşünmüş, Geryos'un yapmış olduğu 5 basamaklı merdiveni gözünün önüne getirmişti. Merdiven işte orada, duvara dayalı duruyordu. İhtiyatla bir ayağını basamağa koymuştu, kendisini artık çekemeyeceğini sanıyordu. Ancak basamak kırılmadı. Yukarıda incecik şiltesini buldu, bir çarşafa sarılmıştı. Şilteyi açtı, yere serdi, usulca okşadı, sonra üzerine uzandı. Çocukluğuyla barışmıştı ve dünyanın kendisini unutmasını istiyordu. Kara sessizlikte bir saat geçti. Sonra bir kapı açıldı ve kapandı. Bir diğeri açıldı. Tanyos endişesiz kulak kabarttı. Nereye saklandığını tek bir kişi tahmin edebilir ve karanlıkta yolunu bulabilirdi. Lamia. Konuşmak istediği tek kişi de oydu. Ayaklarının ucuna basarak ilerlemiş ve merdivenin ortasına kadar çıkmıştı. Alnını okşamıştı. Sonra basamaklardan inerek eski sandıkta bir battaniye aramış, gelip onu dizlerine, karnına ve bacaklarını örtmüştü. Çocukluğunda olduğu gibi. Sonra alçak bir tabureye oturmuş, sırtını duvara vermişti. Birbirlerini görmez olmuşlardı ama birbirleriyle seslerini yükseltmeden konuşabilecek durumdaydılar. Eskiden olduğu gibi. Yaşadıklarına, iyi ve kötü haberlere dair ona binlerce soru sormak istiyordu Tanyos. Ama önce köydeki söylentileri nakletti Lamia. Tanyos, insanlar durmadan konuşuyor, kulağımda binlerce cırcır böceği ötüyor. Oysa genç adam bunları duymamak için oraya sığınmıştı. Annesinin endişelerine kulak vermezlik edemezdi. Bu cırcır böcekleri ne diyor? Diyorlar ki, Rukoz'un ettiklerinden onlar gibi çekeymişsin. Ona karşı daha az hoşgörülü olurmuşsun. Onlara çekmenin ne demek olduğunu bilmediklerini söyle. Yani ben Tanyos, Rukoz'un ihanetinden, ikiyüzlülüğünden, yalancı vaatlerinden, sınırsız ihtirasından çekmedim mi? Belki de babam Rukoz yüzünden katil olmadı. Anam da onun yüzünden dul kalmadı. Dur, sakin ol. Söylediklerini iyi anlatamadım. Rukoz ile çetesinin ortalığı kasıp kavurduğunda köyde olsaydın, o adamı hor görmekten başka çaren olmazdı. Onu hor görmekten başka duygum olmasaydı, yargıçlık görevimi daha iyi yerine getirirdim, değil mi? Hayatını kızı yüzünden bağışladığını söylüyorlar. Esma yüzünden mi? Gelip ayaklarıma kapandı, yüzüne bakmadım bile. İnan bana anne, eğer cezayı ilan ettiğim sırada bu kızı ne kadar sevmiş olduğumu anımsasaydım, Rukoz'u ellerimle boğardım. Lamia birden ses tonunu değiştirdi. Elçilik görevini tamamlamış, kendi adına konuşur gibiydi. Bana duymak istediğimi söyledin. Elini kana bulamanı istemiyorum. Talihsiz babanın işlediği cinayet yeter. Rukoz'un hayatını Esma için bağışladınsa kimse seni kınayamaz. Tanyos dirseklerine dayanarak doğruldu. Söyledim ya, onun için değil, dedi. Ama annesi sözlerini bitirmeden konuştu. Beni görmeye geldi. Tanyos bir şey söylemedi. Lamia da zorlanırmışçasına konuşmasını sürdürdü. Şatodan ancak 2 kez çıktı. O da beni görmek için. Babasının onu yeniden evlendirmek istediğini ancak karşı koyduğunu söyledi. Sonra senden ve kendisinden söz etti ve ağladı. Benim eskiden olduğu gibi gelip şatoda yaşamamı istedi. Ama ben kız kardeşimde kalmayı yeğledim. Lamia oğlunun daha fazla anlatmasını isteyeceğini sandı. Ama asma kattan acı çeken bir çocuğun iç çekişinden başka bir şey duyulmadı. Daha fazla sıkıntı çekmemesi için başka konuya atladı. Şeyhin yerine oturduğunda sana uzaktan baktım. Kendi kendime ölüm cezası vermese diyordum. Rukuz berbat bir serseri ama kızı saf bir ruha sahip. Sustu, bekledi. Tanyos konuşacak durumda değildi. Lamia kendi kendine söyler gibi devam etti. Ne var ki insanlar endişeli? Tanyos kendine gelmiş gibi neden endişeli diye sorabildi. Rukuz'un kendisine bekçilik eden delikanlıları aldatıp kaçacağından korkuyorlar. Sahleyenlileri kim durdurabilir o zaman? Anne, başım değirmen taşı kadar ağır. Beni şimdi bırak, yarın konuşuruz. Uyu, artık bir şey söylemeyeceğim. Sen de Huriye kadına uyumaya git, seni bekler. Yalnız kalmak istiyorum. Lamia ayağa kalktı, Tanyos karanlıkta, adımlarından her birini, basamaklardaki her bir gıcırdamayı duyuyordu. Annesinin kendisini sakinleştireceğini ummuştu, o ise yeni kaygılar getirmişti. Önce Esma konusunda. 2 yıllık sürgün döneminde onu sadece eleştirmek üzere düşünmüştü. Giderek onu babasının dişi kopyası olarak görür olmuştu. Bir melek maskesi altında babası kadar şeytan ruhlu. O günü odasında çığlık atmamış mıydı? Korumalar yetişip Tanyos'u kapı dışarı etmemişler miydi? Bunları her gözünün önüne getirişinde Esma'yı lanetlemiş ve onu düşüncelerinden atmıştı. Ayaklarına kapanıp babasını affetmesini istediğinde ise onu yok farz etmişti. Oysa o, kendisi burada değilken Lamia'yı teselli etmiş ve kendisinden söz etmişti. Bu kıza karşı haksızlık mı etmişti? Çok eskide kalmış anılar geri gelmekteydi şimdi. Yapısı tamamlanmamış, salonda ilk kez onu öpmesi. Ellerinin birbirine değmesiyle duydukları mutluluk. Artık hangisinin gerçek olduğunu ayıramıyordu. Aşkı mı, nefreti mi? Bu karışık düşünceler arasında uyuyakaldı. Bu karışık düşüncelerle uyandı. Birkaç saniye mi uyumuştu yoksa birkaç saat mi? Doğruldu, bir dönüş yaptı, bacakları boşlukta sıçramaya hazır durumdaydı. Yine de öyle kaldı, sipere yatmışçasına. Belki de sesler duymuştu, belki de köylülerin kaygılarını düşünüyordu. Yine de bir anda aşağıya atladı, dışarı çıktı, şatonun avlusunu koşarak geçti ve sola, eski ahırların bulunduğu yere yöneldi. Sabahın 5'i olmalıydı. Yerde beyaz taşlar ve üzerine düşmüş gölgeler ay ışığındaki gibi belirgindi. Bu belli belirsizlikte Tanyos Kiçkin ömrünün, en azından bilinen ömrünün son günü başladı. Yine de araya girip gerilere dönmek zorundayım. Elimden geldiği kadar canlandırmaya çalışacağım. O geceyi başka türlü anlatanlar da var. Yazılı kaynaklarda bunu doğrulayan hiçbir şey yok ve bence daha da vahimi, gerçek gibi de görünmüyor. Buna rağmen sözünü ediyorsam bunda yaşlı Cebrail'in payı büyük. Anlatmazsam kızar. Kuşkulandığım için ne kadar öfkelendiğini anımsıyorum. Masal diyorsun ha? Sen hep olgu mu istiyorsun? Olgular silinir, geriye sadece efsane kalır. Bedenden sonra ruhun kalışı gibi, kadının ardından kokusunun kalışı gibi. Ona öykünün bu yanını anlatmaya söz vermek zorunda kaldım. Ne diyordu? Kahramanımızın kalabalıktan kaçtıktan sonra çocukluk odasına sığındığını, orada uyuyakaldığını, Lamia'nın okşamalarıyla uyandığını, aralarında bildiğimiz konuşmanın geçtiğini, sonra dinlenmek istediği için kendisini yalnız bırakmasını istediğini. Sonra yeniden okşamalarla uyandı. Anne, gittiğini sanıyordum. Ama bunlar Lamia'nın okşamaları değildi. Annesi elini alnına kor, sonra onu tararcasına saçlarını okşardı. 2 yaşında olduğu gibi 20 yaşında da aynı davranış. Bu şimdiki okşayış bir değişikti. Alından, gözlerin çevresine, yüzüne, çenesine iniyordu. Delikanlı Esma dediğinde 2 parmak dudaklarını kapattı. Sonra kız konuşma dedi. Gözlerini kapat. Sonra gelip yanına uzandı. Başını omuz boşluğuna soktu. Tanyos kollarıyla ona sarıldı. Omuzları çıplaktı. Hiçbir şey demeden birbirlerine sarıldılar. Birbirlerine bakmadan tüm acılarını ağladılar. Sonra Esma kalktı. Tanyos onu durdurmadı. Basamaklardan inerken kız sadece babamın ölmesine izin verme dedi. Tanyos cevap verecekken Esma'nın parmakları bir kez daha dudaklarını kapattı. Sonra karanlıkta bir etek hışırtısı duydu. Son kez yabani yasemin kokusunu içine çekti. Kolunun ucuyla gözyaşlarını sildi, aşağıya sıçradı, eski ahırların olduğu yöne doğru koşmaya başladı. Rukoz'un bekçilerini atlatıp kaçmadığını görmek için mi? Yoksa onu şeyhin gelişinden önce kurtarmak için mi? Bir an sonra bunların önemi kalmayacaktı. Eski ahırlar şatodan uzaktaydı. Bu nedenle şeyhin döneminden çok önce boşaltılmış ve daha yakına yenileri yapılmıştı. O tarihten sonra genellikle ağıl ama bazen de suçluların veya krizi tutmuş delilerin geçici olarak tutuldukları bir yer olarak kullanılıyordu. Yapı basit ama sağlamdı. Kalın duvarlara çakılmış zincirler, yarım ay biçiminde ağır bir kapı, taşa gömülmüş demir kafesi vardı. Tanyos yaklaştığında bekçilerden birinin çömelmiş ve duvara yaslanmış olduğunu gördü. Başı omuzu üzerine devrilmişti. Bir diğeri yerde yatıyordu. Tanyos yavaşladı, onları uyurken yakalayacağını düşündü. Bundan hemen vazgeçti, yürümeye devam etti, onları azarlamamak için birkaç kez yutkundu. Onlar kımıldamıyordu. O zaman kapının ardına kadar açık olduğunu fark etti. Bekçiler ölmüştü. Bu ikisi ve daha ilerideki diğer ikisi. Her birinin üzerine eğildiğinde yaralarını eliyle yokladı, boğazlarındaki kesikleri gördü. ''Lanet sana Rukoz!'' diye kükredi. Adamlarının onu kurtarmaya geldiklerini sanmıştı. Binaya girince ayakları zincire bağlı bir ceset gördü. Tanyos, Esma'nın babasını giysilerinden ve şişmanlığından tanıyabildi. Saldırganlar kellesini ganimet olarak götürmüşlerdi. Papaz Tolton'un anlattığına göre aynı gün bir kaza geçirilip sahlin sokaklarında gezdirilmişti. Stolton çok ağır sözcükler kullanmaktadır. Bir suçlunun kellesi uğruna 4 günahsız öldürüldü. Kahtane Bek bana bunu arzulamadığını söyledi. Ama yapmalarını da önlemedi. Yarın Kiferyab da halkı öç almak için gelecektir ve başka masumlar ölecektir. Her iki tarafta uzun yıllar kan davası gütmede mükemmel nedenlere sahip olacaktır. Tanrı insana sebepsiz öldürmeyeceksin demedi. Sadece öldürmeyeceksin dedi. Papaz şöyle devam ediyor. Yüzyıllardır ezilmiş topluluklar dağın eteklerine sığındılar. Bu sığınakta birbirlerine saldıracak olurlarsa çevrelerindeki kölelik onları da bir dalga gibi sarar ve kaplar. Bu konuda en büyük sorumlu kim? Hiç kuşkusuz Mısırlı Paşa. Dağlıları birbirine düşürdü. Bizler de İngilizler ve Fransızlar buralara gelip Napolyon savaşlarını sürdürdük. Sonra da Osmanlılar. Vurdum duymazlıkları ve bağnazlıkları yüzünden. Ama burada doğmuşçasına bu ülkeyi seven benim gözümde affedilmeyecek olan yegane insanlar Hristiyan olsun, Dürzi olsun, bu ülkenin insanlarıdır. Eski öğretmeninin yazdıklarını okumuş gibi Tanyos da tek suçlunun kendisi olduğunu düşünüyordu. Kendisine Rukoz'u idam etmeyecek olursa benzeri bir olayı önleyemeyeceği söylenmemiş miydi? Keşiş bile onu uyarmıştı. Ama o dinlemek istememişti. Şu 4 genci hükümdarlık tafrası içinde ölüme gönderen kendisi olmuştu. Bunun ardından gelecek kıyamı yeteneksizliği yüzünden kendisi başlatmış olacaktı. Karar verememi suçlusuydu. Bir sevgi artığı, bir aşk anısı yüzünden hoşgörü suçlusuydu. Merhamet suçlusuydu. Kendisini suçlu gördüğünden olan biteni haber vermek üzere hemen köye dönemedi. Yakınlarda ateşe verilmiş olan çam ormanında yürümeye gitti. Ağaçlardan bazıları ayakta kömürleşmişti. Derdini sadece onlar anlarmış gibi onları okşamaya koyuldu. Kara otların üzerine basmış, boş yere sahleyindeki okuluna giden patikayı arıyordu. Gözleri acı dumandan yanmıştı. Gökyüzü yavaş yavaş aydınlandı. Kiferyab'da da güneş doğmadan önce geleceğini haber verir. Doğuda dağın en yüksek tepesi yükseldiğinden yıldızların en büyüğünün tırmanışı vakit alır. Gün batımında ise bunun tersi olur. Evlerin ışıkları yanmış ve ortalık kararmaktayken